Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasi istikametindeki ilerleyişine, anayasal devlet olma sürecine, Tanzimat ıslahat fermanlarından itibaren, hatta onun öncesindeki Nizam-ı Cedid gayretlerinden itibaren meşrutiyet dönemine, birinci meşrutiyet dönemine, ikinci meşrutiyet dönemine, milli mücadele dönemine, tek parti dönemine ve nihayet çok partili hayata geçiş sürecini ele aldık. Zaman zaman bu kronolojik bir şekilde gitmiyoruz. Geri ileri adımlarla bu tarihi, bugün güçlü köklere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik tarihini, bugünkü güçlü demokrasisini anlamaya, bunun köklerini ortaya koymaya, buradan tarihi anlamda, siyasi anlamda nasıl dersler çıkarılabileceğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Evet, unutmayalım, 1877'de ilk meclisimiz toplandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meclisin zabıt ceridelerini, yani milletvekillerinin toplandıklarında neler konuştuğunu, tartıştığını yayınladı. Ben değerli dinleyicilerimize özellikle bu metinlere bakmalarını istirham ederim, meraklı dinleyicilerimizin. Keza bu dönem zarfında padişahın meclis açış konuşmalarını da Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınladı. Bugün nasıl meclisin ilk toplantı gününde Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmaları varsa, meşrutiyet döneminde de padişahın yaptığı, o zamanki ifadeyle açış nutukları toplanmış, yayınlanmış durumda. Bunu tekrar hatırlatmaktan maksat bu tarihi zenginliğin altını çizmek. Dikkat buyurun, burada en azından birinci meşrutiyet itibariyle yaklaşık 150 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Önemli bir tarih. Bunun öncesindeki yerel parlamentolar, buradaki müzakereler vesaire bakımından daha da zengin tecrübeye sahip olduğumuzun altını çizelim. Bu tecrübe, bu birikim netice itibariyle Türkiye'yi 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı arasındaki dünyadaki totaliter, otoriter dalgalardan büyük ölçüde korudu ve Türkiye'nin yeniden çok partili hayata dönmesine imkan verecek bir siyasi elit, siyasi tecrübe, siyasi kültür, hem elitler bakımından, hem vatandaşlar bakımından, hem de hatta bizzat liderler bakımından bir hafıza, birikim ve ideal oluşturmuştu. Bu çok kıymetli. İşte geçtiğimiz programda mesela 1946 seçim yolsuzluklarından bahsettik. Bu seçim yolsuzluğuna rağmen Türkiye'nin demokrat partililerin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki tek parti dönemi, özlemi taşıyanların ağırlığına rağmen demokrasiye, çok partili hayata devam etmesi, bu istikamette ilerlenmesinin arkasında bu tarihi tecrübenin, birikimin yer aldığını, bu isimlerin, bu siyasi kültürün bu dönemde teşekkür ettiğini özellikle ifade etmek isterim. Şimdi 1946'ya geldik. İşte çok partili hayata geçiş süreci var. Geçtiğimiz programlarda ifade etmiştik. Bu dönem aynı zamanda tek parti dönemindeki otoriterliğin sona ermesiyle beraber dernek kurulmasının serbest hale geldiği, dergi kurulmasının, gazete kurulmasının serbest hale geldiği bir dönem. Bu itibarla da olağanüstü zenginlikte, çeşitlilikte bir dergi, dernek birikimi görülüyor. Yeniden dergiler açılıyor, yayınlanıyor, dernekler kuruluyor. Siyasi partiler de bunun içerisinde. Türkiye bu bahsettiğimiz 19. yüzyıldan itibaren, bilhassa 2. Meşrutiyet döneminde olağanüstü zengin bir fikri siyasi tecrübeye sahip. Bu da dergiler ve dernekler üzerinden kendine bir alan açmış. Ama tek parti döneminde bunlar ne yazık ki kapatılıyor. 45'ten itibaren Tabii bu tek parti dönemin içerisinde de yer yer esnemelerin, farklılıkların olduğu dönemler de var. İşte dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten isimler o meşrutiyet dönemi tecrübeleri ve aynı zamanda demokrasi idealleri çerçevesinde esneklikler gösterebiliyorlar. Nihayet İnönü'de bu esnekliğin bir son tezahürü olarak dünyadaki gelişmeleri de esas alan bir zeminde 19 Mayıs 1945'te yeniden çok partili hayatın kapısını açmıştı. Buradan dediğimiz gibi farklı fikir akımları, farklı siyasi akımlar yeniden kendini ifade etmeye başlıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu zenginlikten, bu çoğulculuktan ve bir anda bunların yeniden ortaya çıkmasından rahatsız, bunu kontrol altına almak, denetlemek, yapılandırmak istiyor. Belli alanlarda özellikle belli alanları kapamak, bu manada siyasi yelpazeyi bizim bildiğimiz demokratik anlamıyla 180 derecelik değil, kendi çizdiği bir çerçevede daha dar bir açıda tutmak istiyor. Önce milliyetçi, Turancı denilen aşırı sağ akımlara yönelik bir baskı ve sindirme gerçekleşiyor. Bunun bir dış politika ayağı da var. Nazi Almanya'sının kaybetmesiyle ilişkili. Diğer taraftan Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla beraber sol partilere veya sol akımlara da bir süre sonra aynı baskının uygulandığını göreceğiz. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı boyunca kalıcılık kazanacak. Hatta yer yer Demokrat Parti döneminde devam edecek. Ama burada biraz bu hani sol partilerin, derneklerin, sendikaların kurulma sürecine bakmak, hatırlatmak lazım. 1946'da 10-11 Mayıs'ta CHP olağanüstü kurultayında cemiyetler, yani dernekler dedim o zamanki ismi cemiyetler. Cemiyetler kanunundaki sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağının kaldırılması söz konusu. Bu konuda hazırlanan tasarı 5 Haziran'da mecliste kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte sosyalistler de yasal parti kurma çalışmalarına başlıyorlar. Malum hani sosyalizmi sınıf esasında tanımlıyorlar ve o yüzden de bu değişikliğin kendilerine bir alan açtığını görüyorlar. 14 Mayıs'ta Avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun başkanlığında Türkiye Sosyalist Partisi TSP adıyla, 20 Haziran'da yasa dışı Türkiye Komünist Partisi TKP'nin genel sekreteri Doktor Şefik Hüsnü Deymer'in başkanlığında Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kuruluyor. Birbirleriyle sert bir mücadeleye girişen iki parti de kurulma aşamasından başlayarak yayın alanına ve sendikal bir teşkilatlanmaya gidiyorlar. Türkiye Sosyalist Partisi Gerçek Gazetesi ile haftalık Kültür ve Aktüalite Dergisi Günü yayınlıyor. Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi Yığın, Başak, Söz, Havadis ve Sendika isimli gazeteleri yayınlıyor. Teşkilatlanma tarzı konusunda iki parti birbirinden ayrılıyorlar. Türkiye Sosyalist Partisi sendikal mücadeleli iş kolu esasına göre şekillenecek dikey bir teşkilatlanmayı esas alıyor. Bu modelde aynı ilde farklı farklı iş kollarında kurulmuş olan teşkilatların birlikler oluşturmasını sağlayacak yatay bir teşkilatlanmaya yer yok. Türkiye Sosyalist Partisi üst örgütlenme olarak Hüsamettin Özdoğu'nun kuruculuğunda Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu'nu, onun altında da Türkiye Tekel İşçileri Sendikası, Türkiye Deniz İşçileri Sendikası, Türkiye Mensucat İşçileri Sendikası, Türkiye Demir ve Çelik İşçileri Sendikası, Türkiye Basın ve Basın Makinistleri Sendikası'nı, sendikalarını oluşturuyor. hiç temasta bulunmadığı işçiler adına söz söyleyen merkezi örgütlenmeler kurulmasına karşı çıkan, kendi ifadeleri bu, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi ise sendikaların aşağıdan yukarı oluşturulmasını ve her ilde yatay teşkilatlarla birbirlerine bağlanmasını savunuyor. Gördüğünüz gibi sosyalist yapı içerisinde de hemen bir farklılaşma var. TKP çizgisinde faaliyet gösteren Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi aslında TKP içerisinde, gizli TKP içerisinde yetişmiş kadroları kullanmaya çalışıyor. Böylece sendikal bir örgütlenme gerçekleştiriyor. 5 büyük ildeki sendikal çalışma kısa sürede işçi sendikaları birliği aşamasına geliyor. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği, Ankara İşçi Sendikaları Birliği, İzmir İşçi Sendikaları Birliği, Adana İşçi Sendikaları Birliği, Kocaeli İşçi Sendikaları Birliği, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ne destek olarak bir de işçi kulübü kuruluyor. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'nin genel sekreterliğini üstlenen Ferit Kalmuk aynı zamanda partinin ülke çapında yürüttüğü sendikal çalışmaların da fiili lideri oluyor. Sendikaların, sosyalistlerin öncülüğünde bu hızlı gelişimi karşısında hükümet sendikal hareketi denetim altına almak amacıyla bir işçi ve işveren meslek dernekleri ve dernek birlikleri kanunu tasarısı hazırlıyor. Mevcut sendikaları kapatan, grevi yasaklayan yeni tasarıya sendikaların ve sosyalist partilerin tepkileri ortaya çıkıyor. İstanbul, bu arada Sık Yönetim var. İstanbul Sık Yönetim Komutanlığı'nın 16 Aralık'ta aldığı bir kararla Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi ve Türkiye Sosyalist Partisi merkez ve şubeleri ile mevcut sendikalardan bu partiler veya onlardan aldıkları direktifle hareket eden kimseler tarafından kurulan ve kendi maksatlarına göre sevk ve idare edilenler ve İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ile İstanbul İşçi Kulübü kapatılıyor. Bu partilerin fikirlerini yayan Sendika, Ses, Noror, Gün, Yığın, Dost gibi gazete ve dergilerin de yayınına son veriliyor. Bir anda yer altında olan bu yapı ciddi bir teşkilatlanma içerisine giriyor ve teşkilatlar ortaya çıktıktan sonra da hükümet Sık Yönetim Komutanlığı marifetiyle partileri, partilerle beraber kurulan sendikaları, onların yayın organları olan gazete ve dergileri kapatıyor. Bahiste konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bahis önemli. Yani aslında iki parti de, bu sendikalar da, gazete ve dergiler de çok büyük etkileri olan, büyük kitlelere yayılan bir performans göstermiş, gösterebilmiş değiller. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bilhassa Sovyet tehdidini de dikkate alarak ve komünizme, sosyalizme bu manada bir sınır çizerek onları yeni oluşan bu çoğulculuğun ve çeşitliliğin içine dahil etmiyor. Dahil etmeme kararını vermiş durumda. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki antikomünist eğilimini devam ettiren bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani bu tabiatıyla sosyalist partilerin kapatılması, işte sol basının, sendikaların kapatılması çok önemli. Siyasi yelpazenin, fikri yelpazenin bir kısmı böylece kapatılmış durumda olacak. Dediğim gibi daha önce de sağdaki bir kısma yönelik böyle bir baskı, tazyik kurulmuş dönemde. Böylece bu hani dergi, dernek alanında yaşanan adeta patlama diyebileceğimiz yeniden kurulmalara bunun bir sınırı olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi göstermiş oluyor. Bir başka husus da tabii başlangıçtan itibaren bu sol sosyalist akım içerisinde de farklılıkların üstelik küçük partiler olmasına rağmen beraber hareket etmeyi engelleyecek ölçüde önemli olduğunu, ayrı partilere yol açtığını bize gösteriyor. Yani sosyalist akım küçük nispeten dar kadrolara sahipken dahi birbirinden ayrışan farklı eğilimleri barındırıyor. Bu ileriki yıllarda daha da artacak. Buradaki bölünmenin, farklılaşmanın, yeni kopmaların, yeni partilerin, yeni işte fraksiyonların olağanüstü derecede arttığını göreceğiz. Tabii yine konuşmuştuk daha hani önce de Tan gazetesine yönelik baskıyı, bu sertellerin Tan gazetesine yönelik fiili bir saldırı gerçekleşiyor. Bu gazeteleri, matbaaları, dergileri yakıp yıkıyorlar ve bunlar bunu müteakiben kapatılıyor. Yani burada sola yeni çok partili hayatın ve buradan yola çıkan işte özgürlüklerin sola bu manada solun bir büyük kısmına kapalı bir çerçevede gelişeceğini göstermiş oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda kararlı. Bunları önümüzdeki programlarda daha geniş ele alacağız. Dünden yarına program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.